Satır Arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin ve değerli gazeteci arkadaşımız Fatih Atik ile birlikte Türkiye ve dünya gündeminin satır aralarını okumaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, bugün programımızda ABD Başkanı Trump'ın YPG'ye silah vermeyeceği sözünü ve bu sözün arkasından gündeme gelen tartışmaları değerlendireceğiz. ABD Başkanı Trump'ın bu sözünü ne kadar yerine getirip getirmeyeceğini ve Pentagon'dan dün yapılan açıklamanın da detaylarını paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani geçen hafta Soçi'de bir zirve gerçekleştirdi. Soçi zirvesinin sonuçlarını ve Suriye konusunda nasıl bir çözüm bulunacağı konusunu masaya yatıracağız. İç siyasette de tartışmalar devam ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Zarrab davası ile ilgili olarak iç siyasette ilginç tartışmalar yaşanıyor. AK Parti kanadından yapılan açıklamalar var, CHP kanadından yapılan açıklamalar var ve bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı önemli değerlendirmeler var. Tüm bu değerlendirmeleri birlikte değerlendireceğiz. ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz gibi geçen hafta bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ve bu telefon görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında son dönemin en olumlu telefon görüşmesi olarak değerlendirdi. Donald Trump bu telefon görüşmesinde Türkiye'ye ilk defa bir söz verdi ve Suriye'deki PKK'nın uzantısı olan YPG terör örgütüne silah verilmeyeceğini açıkladı. Ancak Pentagon'dan bugün yapılan açıklamada YPG'nin de içinde bulunduğu SDG'ye silah ve her türlü destek yardımın devam edeceği açıklandı. Tabii ABD Başkanı Trump'ın YPG'ye silah verilmeyeceğine yönelik açıklaması çok önemli. İlk defa böyle bir açıklama yapılıyor ABD tarafından. Türkiye'de bu açıklamayı oldukça önemsedi. YPG'ye silah verilmemesi konusunu Türkiye uzun süredir gündeme getiriyordu. Amerika Birleşik Devletleri'ni sık sık uyarıyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bütün uyarılarına rağmen YPG'ye silah vermeye devam ediyordu. Trump'ın bu açıklamasından sonra acaba YPG'ye silah verilmesi kesilecek mi? Silah verilmeyecek mi? Ya da YPG'ye verilmiş olan silahlar toplanacak mı konusu tartışılırken özellikle sosyal medyaya düşen görüntülerde YPG'ye hala silah verilmeye devam edildiği şeklinde görüntüler yansıdı. Pentagon'dan dün yapılan açıklamada da YPG'ye silah ve her türlü destek yardımına devam edileceği ifade edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise bugün yaptığı açıklamada bu konunun bütün detaylarıyla bugün toplanacak olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında masaya yatırılacağını ve bu değerlendirmelerin ardından gereken açıklamaların yapılacağını ifade etti. ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinde öne çıkan diğer önemli bir gündem maddesi ise FETÖ'nün iadesi konusuydu. FETÖ'nün iadesi konusunda Trump'ın Türkiye'nin ısrarlı taleplerini görmezden gelemeyeceği bu görüşmeyle bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Bu görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine FETÖ'nün iadesini istedi ve bu konuda nasıl gelişmeler yaşanacağını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz. Fatih Atik, ABD Başkanı Trump'ın YPG'ye silah vermeyeceği sözü çok önemliydi. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu sözü?
Şimdi Trump öyle söyledi ama tabii Türkiye açısından memnuniyet verici olarak algılandı. Ama bugüne kadar verdikleri silahlara bakacak olursan 30 bin kişilik bir orduyu donatacak nitelikte silah verdiler. Bunu Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı açıkladı. Şimdi bugüne kadar verdiği silahlar o kadar çok ki neredeyse Kuzey Suriye'de PYD'li, YPG'liler, PKK'lılar yani koyacak yer bulamıyorlar bu silahları. Amerika Birleşik Devletleri 14 tane üs kurmuş. 2 tanesi hava üssü Kuzey Suriye'de. Dolayısıyla yani Slovakya, Slovenya gibi ülkelerin ordularını donatacak kadar kapasitede silah veriyorsunuz. Arkasından da diyorsunuz ki bundan sonra silah verilmeyecek açıklaması yapıyorsunuz. Zaten bugüne kadar verdiklerinizin nerede kullanılacağı bile belli değil. Vermeseniz ne fark eder? Birincisi bu. İkincisi tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde bu kararı veren hangi Amerika? Bu son derece önemli bir ayrıntı. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada her ne kadar Trump'ın sözleri teyit ediliyormuş gibi olsa da orada Türkiye'yi son derece rahatsız eden ifadeler var. Ne diyor mesela ilk yapılan açıklamada? Suriye'deki ortaklarımız diyor. Ortaklarımıza yapılan silah yardımı diyor. Burada Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı bir yapıyı Amerika Birleşik Devletleri hali hazırda ortak olarak ifade ediyor. Ve dün akşam Pentagon'dan bir açıklama geldi. Asıl silahlandırmayı yapan Pentagon zaten. CIA ve Pentagon. Onlar da dediler ki biz Suriye'de ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Silah yardımı noktasında da değerlendirmeler sürüyor ama kritik cümle onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Verilen silahların da hafif olduğunu belirtiyorlar. Ama askeri yardımların süreceğini söylüyorlar. Şimdi o açıklamanın ardından da bugün baktık ki PKK, PYD ve YPG'ye zırhlı araç ve silah mühimmat yardımı bugün de devam etti. Şimdi Amerika'nın kendi içerisinde var olan bir mücadele var zaten. Trump hali hazırda göreve gelmiş yeni başkan olsa da kendi ekibini kurabilmiş ve CIA Pentagon'a sözünü dinletebilmiş değil. Göreve gelmeden önce yaptığı açıklamalarda Suriye Savaşı'nı Amerika'nın çıkardığını belirtmişti ve Cumhurbaşkanı ile görüşmesinden hemen önce attığı tweette de biz buraya girmekle yanlış yaptık. Barışı tesis etmek için Erdoğan'la konuşacağım demişti. Ama buna rağmen Pentagon'dan gelen açıklamalar Trump'ın aslında tam olarak devlet aygıtına, Amerikan devlet aygıtına hakim olmadığını, kendi sözünü dinlemediğini, dinletemediğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bakıldığı zaman Amerika'nın parçalı bir yapı görüntüsü verdiğini söylemek mümkün. Koskoca Amerikan başkanının sözü dinlenmiyor. Kaldı ki dinlense bile dediğim gibi Amerika'nın bugüne kadar verdiği silahlar o kadar fazla ki ve çeşitli ki bunların kime karşı kullanılacağı da açık. Bugüne kadar DAEŞ'i bahane ediyorlardı. Fakat Suriye'de artık bir DAEŞ tehlikesi kalmadı. En son DAEŞ militanları da yine Rakka'dan, başkent ilan ettikleri Rakka'dan, PYD gözetiminde, PYD kim? Amerika'nın silah verdiği ve ortak olarak tanımladığı yapı. Amerika'nın dolayısıyla gözetiminde Rakka'dan uzaklaştılar, çıkarıldılar. Tutuklanmadılar veya cezaevine konmadılar. Şimdi ortadan DAEŞ'la bağlantısı da böyle ortadayken ve DAEŞ tehdidi de yok edilmişken bu kadar silah ve mühimmat yardımının hala devam ediyor olması çok düşündürücü. Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında adım atması beklenen Amerika Birleşik Devletleri'nin tam tersine bölgeyi daha da karıştıracak politikalarını sürdürdüğünü izliyoruz hep beraber.
Amerika bu silahları PYD'ye verirken, PYD ve YPG'ye verirken DAEŞ temizlendikten sonra bu silahları toplayacağız sözü vermişti yanlış hatırlamıyorsam. Bu sözünü yerine getirecek mi peki? Bekliyor musun sen?
Şimdi beklemiyorum böyle bir şeyi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece DAEŞ'la kullanmak üzere, DAEŞ'e karşı kullanmak üzere bu silahları vermediğini görüyoruz. DAEŞ ne verdi PYD'ye, YPG'ye? Tank savar füzeler verdi. Ağır makineli tüfekler verdi. Havan topları verdi. Başka mühimmatlar verdi. Onun ötesine geçildiğinde çok sayıda silah yardımında bulunuldu. Şimdi böyle bir tehlike de ortadan kalktı ama hala silah yardımı devam ediyor. Kime karşı kullanacaksınız bunu? Ve üstüne üstlük Amerika'dan son gelen bilgiler benim bildiğim 14 bin. Ama rakamın 50 bine kadar çıktığı söyleniyor. Amerikan askerinin bölgeye geldiği belirtiliyor. Şimdi Amerika belli ki orada gidici değil kalıcı. O silahları da boşuna vermedi. Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve dediğim gibi sadece PYD de değil. Amerika'nın 14 tane üssü var. Madem buradan gidiciydiniz, buraları terk edecektiniz. 14 bin askeri niye getirdiniz? 14 üssü niye kurdunuz? Bu kadar silahı niye verdiniz? Türkiye'nin terör örgütü dediği yapıyla ortağız, ortağımız diye açıklamaları niye yaptınız? Yani bakıldığı zaman Amerika Türkiye'yi bir kez daha kandırıyor bence. Yani orada farklı hedefleri var, farklı niyetleri var. son derece önemli bir görüşmeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın yaptığı. Sadece PYD-YPG konusu da konuşulmadı ama Suriye konusunda Amerika'nın hala ikircikli tutum içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Türkiye'ye karşı. Evet.
Ortada şöyle bir tablo var. Rusya, Türkiye ve İran devlet başkanları bir araya geldi. Cumhurbaşkanları. Soçi'de bir fotoğraf verdiler. Suriye'deki sorunun çözümü konusunda 3 büyük ülkenin 3 devlet başkanı fotoğraf verdiler ve yan yana olduklarını ifade ettiler. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de ortaklarının kim olduğunu görüyoruz. PYD, YPG ve DAEŞ. Bu aslında Amerika için düşünülmesi gereken bir fotoğraf. Yani meşru devletlerle mi bir arada olacaksın yoksa terör örgütleriyle mi yan yana fotoğraf vereceksin? Amerikan yetkililerinin bunu çok iyi düşünmesi gerekiyor. Tabii Pentagon'dan yapılan açıklama dün akşam saatlerinde o da enteresan. Sen de biraz önce söyledin, Trump'ın hakim olamadığını gösteriyor. Pentagon'dan yapılan bu açıklamaya karşı Trump'ın nasıl bir değerlendirme yapacağını merakla bekliyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni bir açıklama daha yaptı. Ve Trump'la bu hafta içinde bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirebileceğini ifade etti. Tabii şimdi Soçi zirvesi de çok önemli. Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani bir araya gelerek çok önemli bir fotoğraf verdiler. Ve bu fotoğraf Suriye'de rol kapmaya çalışan, Suriye'de etkin olmaya çalışan Amerika Birleşik Devletleri'ni bence çok rahatsız etti.
Şüphesiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi inisiyatifinin dışında bir takım gelişmeler olduğunun farkında.
Evet.
Ve 3 ülkenin anlaşması aslında Amerika'nın daha önceden kurduğu oyunu bozuyor. Neyi kurmuştu? Geçen ay burada, bu programda da defalarca konuştuk. Gayrimeşru referandum yaptılar Kuzey Irak'ta, Barzani yönetimi. Bunu kim teşvik etti? Perde önünde istemiyoruz, doğru değil filan açıklamaları yapsalar da İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ki açıktan destekledi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Barzani'yi desteklediği ve referandum yapması için teşvik ettiğini gördük. Peki bu oyunu kim bozdu? Türkiye, İran, Irak. Irak üçlüsü ortak hareket ettiler ve Barzani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan doldu. Kerkük'ü boşaltmak zorunda kaldı. Diğer bazı yerleri boşaltmak zorunda kaldı. Gümrük kapılarını merkezi yönetime devretmek zorunda kaldı. Bu Amerika'nın da içinde olduğu bir tezgah olarak olduğu söyleniyor bunun. Bundan sonra Kuzey Suriye'de de Türkiye'yi karşısına almıştı. Türkiye Erbap operasyonunu yaptı, Fırat Kalkanı Harekatı'nı. O bölgeyi de tam olarak kontrol edemez hale geldi. Şimdi sırada neresi var? Türkiye Soçi zirvesinden sonra Astana ve Soçi'deki görüşmelerin ardından İdlib'e askerini soktu. Bölgede çatışmasızlık adı altında Rusya ve İran'ın da askerleri var. İran daha aşağıda Halep bölgesinde ama Afrin'de Rusların askeri var. Şimdi Türkiye'nin bir diğer hedefi de Afrin'e girmek. Amerika tek başına Suriye'de kendi kararlarını uygulama potansiyelinin çok çok uzağında kalmış durumda. Suriye ile Suriye konusunda Türkiye, Rusya ve İran'ın anlaşıyor olması Amerika'yı denklem dışına itiyor. Burada Amerika yeniden sahaya girmek için en yakın müttefiki ya da en yakın noktası neresi? Türkiye. Türkiye ile bir şekilde bir iş tutup Türkiye'nin dediğini yapıyormuş gibi görünerek yeni zaman kazanma amacında olduğunu düşünüyorum ben birinci olarak. İkincisi de denkleme dahil olmaya çalışıyorlar. PYD'yi Türkiye masada istemediğini çok açık şekilde söyledi. Soçi'deki görüşmeler Şubat ayında yapılacak. Belli ki Cenevre'deki asıl çözüm masası, siyasi çözüm masası daha sonra kurulacak. Amerika PYD'nin masada en yakın ortağımız dediğine göre masada olmasını da isteyecek. Suriyeli Kürtleri temsil ettiğini iddiasıyla. Ama Türkiye Amerika ile konuşabilir, beklentilerini de söyleyebilir. Fakat Türkiye'nin lehine bir adım attığını söyleyebilir miyiz Amerika'nın uzun zamandan beri? Hayır, söyleyemiyoruz. Tam tersini yapıyor Türkiye'nin istediklerinin. Buna rağmen denklem dışı kalmamak adına Suriye'de Türkiye ile de Rusya ile de daha yakın işbirliği içinde olmaya çalıştıklarını ben görüyorum. Ama bunu iki devlet de görüyor. Amerika ilk defa Türkiye'ye yalan söylüyor değil. Daha önce Eğit Donat mevzusunda, Suriye mevzusu ilk açıldığında bundan 7 sene önce de benzer sıkıntılar yaşanmıştı. Esad'ı devirmeyi düşünen ilk devlet Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ardından Türkiye'yi de koalisyona ortak olmasını istedi. Fakat Türkiye'nin Eğit Donat ya da güvenli bölge hava sahasının kapatılması gibi taleplerini hiçbir zaman yerine getirmedi. Tam tersine bunları oyalama taktikleriyle geçiştirmeyi uygun gördü. Ve hatta Obama'nın şöyle bir açıklaması vardı. Ben Amerikan askerinin postalını Suriye'de basmasını istemiyorum demişti. Ama tam tersini olduğunu görüyoruz bugün baktığımızda. Sadece PYD ve YPG'nin de değil, Amerika'nın bizzat kendi askerlerini bölgeye gönderdiğini gördük. Yani Obama döneminde başlayan o politika Trump döneminde aynen devam etti. Yani Trump'ı da açığa düşürmüş oldu aslında Pentagon yaptığı açıklamayla. Bakıldığı zaman ben daha farklı düşünmemiz gerektiğini kanaatindeyim. Niçin? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 2003 yılında 1 Mart tezkeresine meclisten hayır oyu çıktığından bu yana Türkiye ile uğraşıyor. Özellikle askeri kanadı Türkiye ile uğraşıyor. Yani bakar mısın şimdi Türk askerinin başına çuvalı kimler geçirdi? Amerikalılar geçirdi. Gezi hadiselerini kimlerin planladığı ortaya çıktı. Arkasında bunların olduğu ortaya çıktı. 17-25 Aralık dosyası açıldı FETÖ tarafından daha sonra. Türkiye'de darbe girişiminde bulunuldu. Resmi hükümet devrilmeye çalışıldı. Aynı iddiaların bugün Rıza Zarraf davasında karşımıza çıktığını görüyoruz. Hadi onu da geçelim. FETÖ en son 17-15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştirdi. Orada da başarısız olundu. Şimdi ekonomide bir takım uygulamalar yapılmaya çalışılıyor. Yani Amerika bölgede Türkiye'ye karşı ne yapmaya çalışıyor? Tamam, Türkiye'yi cezalandırmak istiyor olabilir. Ama artık yani bunların hepsini arka arkaya koyduğun zaman yalama oldu yani. Türkiye'yi DAEŞ'i desteklemekle, El-Kaide'yi desteklemekle bile Amerikalı yetkililer suçlayabildiler. Yani Amerika bölgedeki en yakın müttefikim dediği ülkeyi kendi eliyle Rusya ve İran'a doğru itti. Türkiye'nin taleplerinin hiçbirini yerine getirmedi. Büyük devlet olması önemlidir, doğrudur. Türkiye Amerika ile ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir ama Amerika'yı anlayabilmek gerçekten mümkün değil.
Şimdi biz mesela Rusya'dan S-400 füzeleri alıyoruz. O konuyla ilgili anlaşmalar imzalandı, kaporalar ödendi. 2019 yılında galiba evet. S-400 füzeleri Türkiye'de kurulacak. Buna Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere NATO ülkeleri karşı çıkıyorlar. Ben de bunu anlamıyorum. Neden karşı çıkıyorsun? Türkiye bu ülkelerden muhtemelen savunma sistemleri istedi ama bu ülkeler vermedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biliyorsun sık sık dile getiriyor.
Evet.
Paramızla biz bu silahları alamıyoruz sizden diye. Amerika Birleşik Devletleri terör örgütüne parasız veriyor bu silahları. Rusya'dan S-400 füzelerini almaya kalkınca biz ayağa kalkıyor Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ülkeleri. Bu konuda da bence hiç ayağa kalkmalarına gerek yok. Türkiye kendi güvenliği için gerekirse Rusya'dan da S-400 füzelerini alacaktır.
Rusya'dan silah alan ilk NATO ülkesi de Türkiye evet. değil. Hı hı. Yani Yunanistan'a baktığın zaman 1990'lı yılların başında S-300 füzelerini alıp Atina çevresine ve adalara yerleştirdi Yunanistan. Ve üstelik bunların kodlarını NATO sistemine dahil olması için Rusya ile de paylaştı bazı bilgileri.
Evet.
Şimdi Yunanistan bu füzeleri alıp kullanırken diğer Avrupa ülkeleri de NATO ülkeleri de Rusya'dan silah alabilirken Türkiye'nin almaması düşünülemez yani. Burada kesinlikle Türkiye'ye karşı farklı bir oyun oynanıyor. Yani Türkiye'yi hedefe oturtmuş vaziyetteler ve hedefteki asıl isim de Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaları da hep beraber izledik. Az önce grup toplantısında konuştu. Hedeflerine oturttukları tek isim var, Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Çünkü bu ülkeye bir istikamet veren, halkı kendi etrafında ya da belli bir işte Rabia dediğimiz tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet Rabiası etrafında toparlayıp ayağa kaldıran, kendine güvenmesini sağlayan tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Yani oraya bağlayacaktım az önceki sözlerimi. Recep Tayyip Erdoğan'ı denklemden çıkaralım. Amerika ne olmasını bekliyor ki? Yani Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan kalktı, Bilal Çetin oturdu diyelim masaya. Yani Türkiye'nin daha farklı davranmasını mı bekliyor Amerika Birleşik Devletleri? Burada ne yapmayı hedeflediklerini ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Recep Tayyip Erdoğan bu memlekete öyle bir ruh, öyle bir dinamizm kazandırdı ki ondan sonrasında da benzer şekilde hareket edecektir. Çünkü sınırında terör örgütüyle ortaklaşan bir müttefikim varken Tayyip Erdoğan'ın yerinde kim olsa benzer şekilde davranmak zorundadır. Yani ülkemizde darbe girişimine kalkışmış, darbeye kalkışmış bir yapı varken daha farklı nasıl davranılmasını bekliyorlar ben anlamakta güçlük çekiyorum yani.
Şimdi bu Soçi'de yapılan zirve çok önemli demiştik biraz önce Fatih Atik. Bence o zirvede alınan kararlar hayata geçirildiği zaman Suriye'de siyasi istikrar sağlanmış olacaktır.
Dün bir başka şey daha vardı Soçi demişken. Mesela Halep'te şu anda Rusya, İran askerleri ve şey de var, rejim askerleri de var. Afrin'e yönelik akaryakıt ikmalinin de kesildiğine dair bilgiler geliyor mesela. Hı. Onu da Esed güçlerinin yaptığı söyleniyor. O kararlar uygulanmaya başlanıyor. Evet. Ve şeyi de ertelediler bildiğim kadarıyla. Şubat'a ertelendi işte.
Şubat ertelendi.
Suriye konulu toplantı, konferans. Orada da hem Suriye rejiminin hem Rusya'nın PYD'nin masada olmasıyla ilgili bir takım endişeleri olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla Amerika bu denklemin içinde değil. Buradan duyduğu rahatsızlığı da Türkiye'ye böyle mavi boncuk göstererek, yeşil bayrak sallayarak idare etmeye çalışıyor. Denkleme dahil olmaya çalışıyor anladığım kadarıyla ama bu yapılan açıklamalardan sonra bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısı son derece önemli bir hale geldi. Bugün Amerika'nın ikiyüzlülüğü bir kere daha masaya yatırılacaktır. Ve alınacak kararların derinliği ve sahada uygulanıyor olması çok çok önem kazanacak.
Dün Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin Afrin'le ilgili yaptığı açıklama dikkat çekiciydi. Sen de görmüşsündür. Bir gece ansızın gelebilir şeklinde bir açıklama yaptı Afrin'le ilgili. Türkiye Afrin konusunda çok önem veriyor. Çünkü neden? Tam sınırında Türkiye'nin ve orada bir terör yuvalanmasına Türkiye'nin müsaade etmesini kimse beklememeli. İdlib'den sonra muhtemelen Afrin'e yönelik de bir operasyon Türkiye, Rusya ve İran işbirliğinde girişilecek diye bekliyorum ben.
Ben çok yakın zamanda olacağını düşünüyorum bunun. Hı. En azından şöyle, Afrin'in ikmalini kesecekler. Yani Türkiye'nin şu anda kontrol noktaları inşa ediyoruz dediği yer, Türkiye'nin yürüttüğü Fırat Kalkanı harekatıyla İdlib'i birleştiren ara bölge var. Hı. Arada boş kalan bir yer var. Türk Silahlı Kuvvetleri kontrol noktalarını o ara bölgeye kuruyor. Hı. Yani yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı YPG'nin geçişkenliğine izin verilmeyecek. Ve bir süre sonra orada ciddi çatışmaların yaşanacağını düşünüyorum ben. Buna hazırlık yapılıyor. Ama onlar bizi vurmadan, Mehmetçi'ye saldırmadan Türkiye'nin orada bir hamleye girişmesi muhtemeldir. Bugün yarın eli kulağında ben öyle bir hareketin başlayacağını düşünüyorum.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Zarrab davasında ilginç gelişmeler yaşanıyor Fatih Atik. Sen de takip ediyorsun.
Davanın adı Zarrab ama Zarrab yargılanmıyor biliyorsun.
Zarrab yargılanmıyor evet. Zarrab'ı sanık olmaktan çıkarttılar, tanık şekline getirdiler. Artık davanın ismini de değiştirmek lazım bence.
Kumpas davası diyeyim.
Kumpas davası demek lazım. Şimdi merak ediliyordu Zarrab tanık mı olacak, sanık mı olacak? Dünkü duruşmada ortaya çıktı ki Zarrab artık davanın tanığı, sanık olmaktan çıkartılmış. Bu da şu anlama geliyor anladığımız kadarıyla. Zarrab Amerikan yargısıyla işbirliği yaptı ve itirafçı oldu.
Evet.
Bundan sonra nasıl gelişmeler yaşanacak Zarrab davasında?
Şimdi burada hedefin Zarrab olmadığı açık. Olaya biraz başka açıdan bakmak lazım. Türkiye Cumhuriyeti bu Amerika'daki duruşmalarda, davada bir kere Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yargılanmıyor. Her ne kadar Zafer Çağlayan'ın adı geçse de asıl konusu farklı. Amerika'nın koyduğu ambargoya rağmen işlem yapan Halk Bankası'na ve bu işlemleri gerçekleştiren iş adamına dönük bir yargılama vardı. Hı hı. Fakat Zarrab tanık olduğu için şimdi işin şekli değişti. Yani normal şartlar altında bu davanın açılamaması lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki kurumları ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını yargılama gibi bir yetkisi yok.
Evet.
Mesela biz burada İran'la ticaret yaparken Amerikan ambargosunu da delebiliriz. Başka bir ülkeyle de ticaret yapabiliriz. Bu Amerika'yı ilgilendirmez. Türkiye ile ilişkilerinde başka bir karar alıp farklı bir yaptırımlara gidebilir veya Türkiye'ye dair bir takım uygulamalar yapabilir ama Türk vatandaşları üzerinden ve bir takım kumpaslar üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve o dönemki başbakan, şimdiki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu duruşmanın, bu davanın uzatılıyor olması bunun tümüyle bir siyasi dava olduğunu gösteriyor. Bir de şöyle bir durum var. Sen yargı konularına benden daha hakimsin, bilebilirsin. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında suçluların iadesi ve yargılamaların kolaylaştırılması ile ilgili bir işbirliği anlaşması var. Devam eden davalarla karşılıklı adli yardımlaşma. Bugüne kadar bu davayla alakalı olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden herhangi bir talepte bulundu mu Amerika Birleşik Devletleri? Böyle bir anlaşma varken ortada, iki devlet arasında, böyle bir anlaşma varken, kendi kendine orada dava açması da bence bu davanın zemininin sakatlığını gösteriyor. Normalde şunu yapmaları lazım. Ben Amerika olsam, ben Amerika'yım, sen Türkiye ol. Ya burada böyle bir durum var. Benim lehim olmayan işler döndürülüyor sizin ülkenizde deyip sizden adli yardım talebinde bulunmam gerekirdi. Türkiye'den Amerika'nın adli yardım istemesi evet. gerekirdi. Fakat bu yöntem seçilmeden orada bir takım mahkeme kararları alınarak delillerin nasıl toplandığı şaibeli olan bir dava başlatılıyor. Ve işin şu tarafı da var. Amerika Birleşik Devletleri aslında Zarraf ve Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı oraya gitmese böyle bir davayı soruşturma olarak açabilir belki ama kovuşturma yapamazdı.
Evet.
Yani onların oraya nasıl gittikleri de şüpheli. Fakat neresinden bakarsan bak Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi yönelimini ve medyasında da buna benzer haberler çıkıyor. New York Times'da mesela önceki gün bir yazı vardı. Bu dava Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceğini belirleyebilir şeklinde değerlendirmeler yapılıyordu o yazıda. Bu yazıların ve diğer medyadaki makalelerin boşa çıkmadığını hepimiz biliyoruz.
Evet.
Amerika bence ne yapıyor biliyor musun? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ eliyle yürüttüğü o kampanyayı şimdi kendi sınırları içerisine taşıdı. Kendi yargı erkini kullanarak Türkiye'ye bir kez daha operasyon çekiyorlar. Yapılan şey bu yani.
Tabii bunu FETÖ'yle yapıyor yine.
Türkiye'de FETÖ'yle yapmıştı. Yok. Orada da FETÖ'nün uzantılarını kullanıyorlar. Yine.
Amerika Birleşik Devletleri'nde de FETÖ'yle yapıyor. Çünkü dava dosyasına giren tapeler var biliyorsun. Bu tapelerin nasıl elde edildiği meçhul. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı biliyorsun. Birisi eski CHP milletvekili, birisi de eski bankalar yeminli murakabı. Ve bu kişilerin Zarrab davasına bilgi ve belge aktardıkları, sızdırdıkları iddia ediliyor. Yani bu 17-25 Aralık soruşturmalarındaki tapelerin Amerika Birleşik Devletleri New York Mahkemesi'nde önümüze çıktığını görüyoruz. Tabii bu sen de biraz önce söyledin. Ülkeler arasındaki adli yardımlaşma anlaşmaları vardır. Eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir dava açıldıysa bu tapelerin Türk yargısından istenmesi gerekir. Ama Türk yargısından istenmeden bu tapeler Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan davanın iddianamesine giriyor.
Evet.
Bu büyük bir skandal aslında. Tam bir rezalet yani. Hukuki hiçbir altyapısı olmayan bir durum bu. O tapeler hukukta genel bir kurar vardır biliyorsun. Hukuka aykırı elde edilen deliller hiçbir zaman delil olarak kullanılamaz. Amerikan yargıçları, savcıları da biliyor bunu. Ama hukuka aykırı olarak elde ettikleri delilleri Zarrab davasında kullanıyorlar. Kullanmaktan da çekinmiyorlar.
Hakimlerin, sadece onlar değil, hakimlerin FETÖ ile ilişkili olduğu ortaya çıktı. Evet. Bilirkişi olarak seçilen isimlerin FETÖ ile ilişkili oldukları ortaya çıktı. Şimdi jürinin kimlerden oluştuğunu ben bilmiyorum. Ama orada da yine FETÖ iltisaklı bağlantılı tipler olabilir. Yani bu neresinden bakarsan bak. Türkiye'yi yargılayamaz Amerika Birleşik Devletleri. Bir kere buna...
Zaten hukukta genel kural şudur Fatih Atik. Herkes bilir. Bir suç nerede işleniyorsa o suçla ilgili yargılama yetkisi o ülkeye aittir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda Türkiye'de yapılmış işlemlerle, Türkiye'de yapılmış olaylarla ilgili yargılama yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni bırak hangi ülke olursa olsun Türkiye'deki olaylarla ve işlemlerle ilgili yargılama yapamaz. Bugün Devlet Bahçeli çok güzel söyledi aslında
evet.
toplantısında. Buna çok güzel işaret etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu davayı hemen bitirip Reza Zarrab'ı Türkiye'ye göndermesi gerekir. Eğer Türkiye'de bir suç işlediği kanaati varsa o zaman Türk yargısı gerekli yargılamaları yapar. Ama Amerika Birleşik Devletleri yargısı şu anda yetkisini aşarak Türkiye'deki olaylarla ilgili yargılama yapmaya çalışıyor. Ve burada hedef de çok net. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan.
İşte şimdi bu yargılamadan sonra banka ile ilgili bir de şu var. İşi uzatıyorlar farkındaysan bilinçli olarak.
Hı hı.
Yani bu bütün deliller toplanmış. Amerika'da deliller daha sonra toplanmıyor. Türkiye'deki yargı sisteminden biraz farklı çalışıyor Amerikan yargısı.
Evet.
Delil dosyayı tamamen oluşturmanız lazım ki dava başlayabilsin. Ondan sonra ilave delil sunabiliyorsunuz. Ama şimdi deliller toplanmış. Her şey bitmiş. Türkiye'den hiçbir yardım da talepte bulunmamış ve delillerin tamamı FETÖ'cülerin iddialarından oluşuyor. Ondan sonra kalkıp bakıyorsun, Amerika Birleşik Devletleri Halk Bankası'nı da değil, Rıza Zarrafı da değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni yargılıyor. Böyle bir şey yok yani ve banka üzerinden Türk ekonomisine dönük operasyon çekiliyor. Şu anda bankaya bir ceza gelirse bu yargılamaların sonucunda bankacılık sektörü de Türk ekonomisi de etkilenecek bundan. Bazı insanlar şunu söylüyorlar, işte Amerika'da Deutsche Bank'a, Almanya'da Deutsche Bank'a, Commerzbank'a da yargılamalar yapıldı, para cezaları kesildi filan. O ekonomiler etkilenmedi. Ama orada sadece orada o işi bıraktılar. Amerikan medyasındaki çıkan haberleri söylüyorum bak. Bu iş eğer ilerlerse Tayyip Erdoğan'ın siyasi geleceği tartışılabiliyor Amerika'da. Dolayısıyla bunun tamamen bir tezgah olduğu her haliyle ortada. Yani olaya böyle bakmak lazım ve her Türk vatandaşının da bu yapı karşısında, Amerika'nın bu tutumu karşısında devletinin, milletinin, Cumhurbaşkanı'nın yanında durması lazım. Geçen gün Urfa'ya gittik. Sen de vardın galiba. Orada Aşık Zeki Erdal'in bir şeyi vardı. Dörtlük okudu insanların içinde. Tayyip Bey'i yedirtmeyiz, biz reisi yedirtmeyiz diye söylüyordu. Oradan buradan onun kulaklarını çınlatalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan, devletine milletine bağlı insanların yapılan bu operasyonu görmesi lazım. Ve Aşık Zerdali'nin dediği gibi biz reisi yedirtmeyiz dememiz lazım. Evet. Ama bugün mecliste sergilenen tablo bunun böyle olmadığını da maalesef ortaya koydu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinden bahsediyorum.
Peki bence o tartışmaya hiç girmeyelim. Gerek yok bence o tartışmaya girmeye. İç siyasette baraj ve seçim ittifakı tartışması yaşanıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ilginç bir ittifak formülü ortaya attı. Tabii herkes şimdi o formülü anlamaya çalışıyor.
Formülü.
A partisi B partisiyle beraber olursa C partisi ortaya çıkar gibi bir formül ortaya attı.
EBF de var orada bir de.
Yani inşallah bu formülü çözersek, Sayın Bahçeli'nin formülünü, seçim ittifakları gündemimize gelecek gibi duruyor.
Yani öyle barajın artık düşmeyeceği aşikar. AK Parti cenahından yapılan açıklamalara bakılırsa yönetimde istikrar ilkesi kapsamında %10'luk seçim barajı devam edecek ama ittifaklarla ilgili bir formül üzerinde duruluyor. Belki dar bölge, daraltılmış bölge uygulamaları getirilebilir. Fakat Bahçeli'nin talebi doğrultusunda daha önce geçen haftaki grupta da dedi ki biz AK Parti ile neredeyse ölümüne gideceğiz dedi. Yani devlete millete çekilen operasyon karşısında tarafımız belli dedi. AK Parti ile ortak hareket edeceklerini söyledi. Bu noktadan sonra ben artık ittifak konusunun netleştiğini düşünüyorum. Sadece bunun formülasyonu kaldı diye tahmin
ediyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Cumhurbaşkanı seçimlerinde aslında ittifak için bir yasal düzenlemeye gerek yok. Yani Cumhurbaşkanı seçimlerinde partiler ittifak yapabilir. Biliyorsun seçimlerde adaylar yarışıyor ve
referandum gibi aynısı. Yani referandumda da aynı şeyi söyleyebilirsin.
2014 mesela. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde mesela CHP, MHP ortak aday çıkartmışlardı. Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu çıkartmışlardı. Bu nedenle Cumhurbaşkanı seçimlerinde aslında ittifak için yasal düzenlemeye gerek yok. Partiler bir aday üzerinde ittifak yapabilirler. Ve zaten birinci turda yapılan seçimde hiç kimse %50'yi geçemezse ikinci turda iki adaya kalacak. Orada da mecburen bir ittifaklar ortaya çıkacak. Ama tabii Sayın Bahçeli'nin söylediği meclis seçimleri konusunda bir ittifakın önünün açılması anladığım kadarıyla.
Öyle görünüyor. Orada da işte herkesin söylediği şey şu, Bahçeli niye bunu gündeme getirdi? Seçim barajı korkusu mu yaşıyorlar? Aha. Baraj endişesi mi var Bahçeli'nin diye. Defalarca MHP sözcüleri bizim barajla ilgili bir sıkıntımız yok açıklaması yapsalar da bu tartışılmaya devam edilecek. Ama benim anladığım şey şu, yani Bahçeli'nin formülünü biraz kafa yorunca iki kere oy kullanacak seçmenler eğer bu sistem kabul edilirse. İttifak partilerinin ortak bir amblemi olacak ya da birlikte görünecekler. Bir kere seçmen oraya mühür basacak. Bir de beğendiği kendi asıl partisine mühür basacak. Böylelikle bir seçim yapılacak. Daha sonra kendi partilerine verdikleri oylar kendi aralarında milletvekili sayısının hesaplanması için bölünecek, paylaştırılacak. Bundan bahsediliyor ama daha bu çok su kaldırır bu tartışma. Seçimler 1,5 yıl var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerek yok ama ortak yapılacağı için yani aynı gün yapılır muhtemelen. Yerel seçimler daha önce yapılacak. Fakat şey daha sonra, Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimi daha sonra olacak. Dolayısıyla orada bir ittifak olur diye tahmin ediyorum. Bu arada tabii sadece bu gelişmeler yaşanmadı. Başbakan da İngiltere ziyaretine çıktı ve Cumhurbaşkanı da önümüzdeki günlerde Yunanistan'a gidecek. 68 yıl sonra bir ilk defa bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yunanistan'a resmi ziyarette bulunacak. Onun öncesinde de bugün Yunanistan'da DHKPC operasyonları başlamıştı. Yunanlılar da Türkiye'nin duyarlılığının farkında. O noktada da bu ziyaretin de büyük önem taşıdığını düşünüyorum ben. Hem ekonomik anlamda iki ülkenin yakınlaşması bakımından hem de Avrupa Birliği noktasında Türkiye'ye verilen destek açısından önemli bir ziyaret olacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın da İngiltere'ye gitmesi de son derece önemli. İngilizlerin son dönemde yaptığı hamleler de dikkat çekici. Biliyorsun Amerika'nın DAEŞ'la işbirliğini İngilizler BBC'nin yaptığı haberle dünyaya açıkladılar.
Deşifre ettiler.
Arkasından Rusya'nın işte bir takım elektronik ortamda yapılan hareketlerle seçimlere müdahil olabileceğine dair açıklamalar yaptılar. Sonra da Türkiye ile Başbakan Binali Yıldırım'la görüşmeler yapıyor şu anda ve Amerika Birleşik Devletleri tereddüt ederken darbeyi FETÖ'nün gerçekleştirdiğinin çok net olduğunu İngiliz yöneticileri açıklamışlardı. Amerika ve diğer bazı ülkeler tamamen bu konuda soru işaretleriyle yaklaşırlarken mevzuya İngiltere çok net konuştu. Jack Straw dedi ki çok açıktır dedi. FETÖ yapmıştır bunu eski Dışişleri Bakanı. Ankara Büyükelçisi de benzer şeyleri söyledi. İngiltere'nin bölgemizde yaşanan bu hadiseler karşısında Türkiye, Rusya, İran üçlüsünün yanında yer aldığını söylemek mümkün. Ama önümüzdeki süreçte çok gecikmeden bölgenin daha da ısınacağını ve çatışmalı süreçlerin özellikle Mısır'da Sina Yarımadası'nda ben ne yazık ki yaşayacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah fazla tahmin ettiğimiz şiddette boyutta katliamlara tanık olmayız.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki Ayhan Taşçı arkadaşımızla birlikte Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
Satır Arası.